Merhaba arkadaşlar. Bugün Code Fiction'ın P2P programında bizimle birlikte Burak Selim Şenyurt var. Harika bir konuğumuz var bugün. Bomba gibi bir program olacağını umut ediyoruz. İnançlıyız o konuda. Hepimiz çok heyecanlıydık. Yaklaşık 3 hafta önce kendisiyle iletişime geçtik. Anca fırsat bulabildik. Ayağının tozuyla sağ olsun buraya geldi. Onlar hakkında konuşacağız. Kendisi şu anda tanımayanlar için ING Bank'ta kıdemli yazılım danışmanı olarak hoş geldin abi. Ne var ne yok?
Hoş bulduk Mert Hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Çalışmalara devam ediyoruz yoğun bir şekilde.
.NET dünyasındaki herhalde birçok insan seni tanıyordur ama olur da tanımayan birileri varsa böyle biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun son zamanlarda?
Tabii hocam. Ben senin de belirttiğin üzere yani yıllardır .NET teknolojileri üzerine çalışıyorum. Aslında hani ekmek parasını .NET'ten kazandığımı ifade edebilirim. Ancak son birkaç yıldır farklı programlama dillerine de bakmaya çalışıyorum. Yaklaşık bir iki sene oldu Ruby programlama diliyle uğraşıyorum. Hatta sen ayağının tozuyla dedin ya hocam, hakikaten öyle dün bir üniversitemizdeydim Karabük'te. Karabük Üniversitesi'nde davet etmişlerdi. Biraz Ruby anlatmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. O sırada işte geçtiğimiz yaz biraz Python'la uğraşmaya çalıştım. Ona da vesile olan şey Raspberry Pi idi. Şirketten bir arkadaşımızla beraber, Recep arkadaşımla beraber hani onun üzerine bir şeyler yapmaya çalıştık. Zaten siz de biliyorsunuz .NET Linux Foundation'a falan Microsoft katıldı. Yani herkes böyle birbirleriyle dost ve arkadaş olmaya başladılar galiba. Hani eskiden öyle. Hatta bunun yanında bir iki hafta önce yine bir oturumda Altıntaş Hoca vardı. O da mesela Java Community'sini anlattı. Bir süre Java ile de uğraşmıştım. Kendi tuttum bloğumda bir seri yapmaya çalıştım. Evet, Java ile 24 kahve molası. Hani onu tabii sahada kullanma şansına sahip olamadım ama yani gerçek hayat örnekleri üzerinde. Yine hani böyle teorik de olsa bir şeyler karaladım. Bu şekilde devam ediyorum hocam. Yani yaklaşık olarak 1999 yılından beri çalışıyorum ama araya işte askerlik vesaire gibi şeyler de girdi. Hayat böyle devam ediyor. Araştırmaya devam ediyorum. İşte bankadaki işlerimiz açık söylemek gerekirse sıkıcı. Hani banka işleri olduğu için pek keyif alamıyoruz yazılımdan. Onu da dertliyiz aslında. ama orada da bazı şeyler var. Hani yeri geldikçe belki sizlerin sorularına göre de bahsetmeye çalışırım. Yani bu şekilde devam ediyor hocam.
Bankacılık tabii çok farklı dinamiklerin olduğu bir sektör. Yani özellikle galiba güvenlik falan çok daha öne çıkıyor. Testler falan daha çok öne çıkıyor diye düşünüyorum. Hani biz daha çok ticaret tarafında ve B2B yerlerde çalıştığımız için pek bilmiyoruz oraları.
Evet, yani bizde de özür dilerim böldüm sözünüzü ama şimdi finans sektöründe çalışınca ben de ilk defa finans sektöründe çalıştım. Burada çalıştığım firma kredi veren bir finans sektöründe denetlenen bir firma. Yani gerçekten çok farklı bir şeymiş abi. Yani özellikle yazılımın kalitesi korkunç önemli. Yani eminim sizde de o şekilde ilerliyordur.
Evet. Hocam şöyle açıkçası yani banka tarafında bizim kullanmış olduğumuz teknolojiler oldukça farklı ve fazla. Yani farklı derken ben bankaya girdiğim zaman hiç adını duymadığım şeyler vardı, ürünler vardı. Ben hani sadece .NET bilerek girdim bankaya. Yaklaşık 4,5 senedir bu arada çalışıyorum bankada. Fakat hani bir gördüm ki böyle 15-20 senelik kodlar da var, 25 senelik çalışan hizmetler var. Yani C ile yazılmış IIS falan vardı. Yani hani IIS olmadığını düşün. C ile hani bayağı bildiğiniz string paketler gidip geliyor. Böyle client server uygulamalar var. Onun yanında .NET de konuşacak bunlar falan. Hani böyle 80 bin satıra yakın muhasebe kodları vesaireler vardı. Evet, şimdi evet. Yani bu aslında biraz da şeyden kaynaklanmış hocam. Ya hocam diyorum tek kişi gibi de arkadaşlar mı diyeyim ne dinleyesin.
Rahat ol abi.
Heyecanlıyız hocam. Şöyle şimdi birkaç bankayı satın alıyor ING banka krizinden sonra. Tabii hepsinin farklı teknolojileri var kullanmışlar ve bunları tek bir çatı altında birleştirmek çok da kolay değil. Yıllar önce bildiğim kadarıyla Yapı Kredi ve Koç'un böyle bir birleşmesi olmuştu. Yani evet. İki bankanın hani birleşmesi 2 yıl falan sürdü. Bizde de böyle .NET'e geçiş yapmak bayağı radikal bir karar olmuş açıkçası o yıllarda. Çok eski legacy sistemler vesaireler. Bazıları hala devam ediyor çalışmaya ama hep değiştirilmeye başladılar. Kodun kalitesini bu anlamda korumak çok da kolay olmamış bankada. Biz hani bu .NET geçişinden sonra bir takım hani kod ölçümleme kriterlerine girmeye başladık. Cast isimli bir tool kullanıyor örneğin bankada. Yazılan uygulamaların hepsi bu tool'a giriyorlar. Aylık raporlar düşüyor. Hani oralarda işte ihlal ettiğimiz kodlar varsa bunlar raporlanıyorlar. Onları temizlemeye çalışıyoruz. Temizlemek zorunda kalıyoruz çünkü bunlar sonra yıl içerisinde performans değerlendirmesine de etki ediyor. Böyle bir yaptırım da var. Hani iyi kod yazmak gerekiyor. Kod standartları dokümante edilen, takip edileceğimiz kod standartları da var. Zaten bizim bankamızda da Deniz Hocam belki tanıyordur, biliyordur. Netron zamanından gelen pek çok şey var. Arkadaş var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ondan sonra yani böyle kod kalitesi, kod standartları üzerine iyi bir ekip var. Ama şey zor hocam, yani standartlara uymak oldukça zor oluyor. Farklı teknolojiler olduğu için. Ben de hani sadece .NET ile çalışmıyorum. Örneğin bu son birkaç aydır Enterprise Service Bus aracı olarak kullanılan bir ürün var. WSO2 diye. Mesela orada servis geliştirmeye çalışıyorum. Tamamen yabancı olduğum bir dünya. Yani böyle değişik ürünler var. Hani saymak gerekirse işte TIBCO diye bir süreç yönetim ürünü var. Bayağı büyük. İşte Oracle Database kullanılıyor. Hani ilişkisel veri tabanı modelinden vazgeçmiyor genelde bankalar ama onun dışında Hadoop Database'inin kullanıldığı bir ürün de var. Başka bir ekip çalışıyor üstünde. Büyüyen, hani çok fazla tabii veri üretildiği için banka içerisinde NoSQL tercihi yapılmış. Örneğin içeride kullanıyoruz. Ben NoSQL gibi sistemlere genellikle işte BDDK gibi kurumların yaptırımları nedeniyle pek sıcak bakamıyoruz bankalar olarak. Öyle olunca hani işte burada Hadoop kullanalım, efendime söyleyeyim işte başka MapReduce algoritması içeren şeyleri kullanalım diyemiyoruz bunları. Yani biraz şey var hocam, her ne kadar teknolojiye yakın olmak istesek de bizim için de geçerli, diğer bankalar için de geçerli. İşte Garant Teknoloji olsun, Intertek olsun, işte Finansbank, efendim söyleyeyim Denizbank olsun, hani Banksoft olsun, yani ne kadar firma varsa hani sonuçta bir şey var. Bankacılık Denetleme Kurulu'na izahat vermek zorunda oluyor bu kurumlar. Hani biz bunları şu sebepten yaptık. Her şeyi dokümante edilmek zorunda vesaire. Böyle olunca her teknolojiyi rahatlıkla kullanamıyoruz, seçemiyoruz. Hmm. Yani ne bileyim, çok basit bir örnek vereyim. Yeni yaşadığımız bir senaryo. Mesela dokümanlar var, DocX formatında. Bunları PDF'e çevirecek bir tool'a ihtiyaç var. Servisleştirilecek bir araç gerekiyor. Tabii sıfırdan yazmak yerine hazır kütüphaneler var. Siz de biliyorsunuz, internette bulup kullanabileceğiniz pek çok. Bir tanesi mesela tercih edildi. Ama güvenlik şeyinden geçemedi örneğin. Yani güvenlik ekibinin testlerinden geçemedi. Dolayısıyla kullanamadık. Üstelik hani development falan yapılmış üstüne bu tool'un. Pre-prod'a kadar gelmiş. Pre-prod ortamına kadar development, test pre-prod'a gelmiş. Hani production artık çıkacak belki de. Güvenlik testinden geçemeyince yeni bir arayışına başlandı. Hani tool arayışına başlandı. Yani böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Biraz böyle nasıl diyeyim, daralıyor aslında teknoloji seçimimiz.
Abi ben şey sordum. Evet. Pardon böldüm.
Yok estağfurullah, ben hani nereden buraya kadar geldim bilmiyorum da.
Ama güzel geldin, biz de bölmek istemedik.
Estağfurullah.
Aydan aydan dinliyorum.
Eyvallah.
Abi ben şeyi merak ediyorum. Yani hiç enterprise tarafta çalışmamış veya kurumsalda çalışmamış biri olarak hep şu söylenir işte, Microsoft'un ürünleri veya işte .NET ve lisanslı ürünler kullanılır burada. Çünkü işte bir sıkıntı olduğu zaman destek alabileceğiniz bir yer oluyor. Ve en iyi konu, işler çok kötü gittiğinde de suçu atabileceğiniz birileri oluyor. Noktası.
Evet,
ne kadar doğru?
Hocam bence bu yani kısmen doğru. Ben hani kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Bazı vendorlar da size, vendorlara da hani göbekten bağlı oluyorsunuz bu durumda. Bağlı olabiliyorsunuz. Hani bu da bir hatırladığım kadarıyla vendor lock-in dedikleri bir antipaterne falan karşılık geliyor. Yani her sorunda ticket açmak zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bir çağrı açmak zorunda kalabiliyorsunuz firmaya. Firmanın dönüşünü beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Hani günümüzde belirli aralıklarla hızlı ürün çıkarma veya ürün özelliği çıkartma diyeyim. Yani Scrum gibi çeşitli çevik metodolojilerde koşulduğu için biz de hani ona da değiniriz belki. Bankamıza yazılımları Scrum metodolojisi üzerinde geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sprintlerimiz var bayağı işte. Ona uymaya çalışıyoruz. Bir de rakipleriniz var tabii ki. Böyle olunca bu tarz müşterilere bağımlı kalmak riskli de olabiliyor. Yani cevap bekleme süresi vesaire. Yani şöyle kritik bir örnek verebilirim. Örneğin TIBCO dedim, süreç yönetim ürünü. Ve sizin bir dış kurumdan, örneğin kredi kayıt bürosu gibi bir devlet kurumundan gelen tebligatlarınız var. İşte diyor ki 3 ay içerisinde bu hizmet değişecek veya şöyle bir hizmete başlayacağım diyor. Siz ona uymaya çalışıyorsunuz, takviminize alıyorsunuz vesaire. Sonra bu işe diyorsunuz ki teknoloji seçimi yapıyorsunuz, süreci yönetirken işte TIBCO'yu kullanacağız diyorsunuz. Bir yerde bir sorun çıkıyor, çözemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? TIBCO'ya işte veya Oracle'da bir şey oldu. Gerçi hani ürüne göre de değişebiliyor hocam. Şimdi Oracle dediğimiz zaman Google'da arama yaptığınızda her şeyi çıkartıyor karşısına. Ama TIBCO hani böyle biraz daha kapalı, hani herkesin belki bilemeyeceği bir ürün. Kaynak sıkıntısı olabiliyor. Yani çözülmeyen bir şey var. Ticket açıyorsunuz, onu bekliyorsunuz. Hani takviminiz aksayabiliyor bu durumda. Bu durum, buna düşününce hani belki hani açık kaynak ürünler kullanmak biraz daha cazip olabilir. Hani community desteği olabiliyor. Bunların kendiniz içine müdahale edip belki hani eksik parçaları tamamlama şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da bir avantaj. Ama işte orada da standardın dışına çıkma ihtimaliniz de var. Hani
güvenlik problemi.
Evet, güvenlik risklerinin doğma ihtimali var. Çünkü hani şöyle bir şey var. Ürünü yazdık bankanın içerisinde ve bu ürünü şeye almak istiyoruz. Canlı ortama taşımak istiyoruz. Development'ını yaptık ama oradan hemen taşıyamıyoruz canlı olarak ürünü. Pek çok teste girmesi gerekiyor. Güvenlik testi, kod kalite standartları testi, sadece bunlardan birkaç tanesi. Ama sunucudan sunucuya taşırken bile problemler olabiliyor. Test sunucusundaki IIS, Preprod'daki IIS veya işte web hizmeti sunan sunucunuz neyse artık Apache vesaire. Bu farklı davranışlar sergileyebiliyor, hatalar üretilebiliyor. Makineler birebir eş olsa bile. Yani ne bileyim, örneğin bunlar network üzerinde çalışan şeyler. Yani network'ün standart başına gelebilecek aksamalar, bağlantının kopması vesaire. Yani çok detaylı testleriniz vesaire olması lazım gibi. Dolayısıyla hani ürünü alıp banda, yani bir ürünü çıkartmak o banttan, o hattan çok kolay olmuyor banka içerisinde. Bir de şeyimiz var. Hani ben Scrum dedim, Scrum üzerinde koşuyoruz ama deli gibi dokümantasyon yazıyoruz. Hani bunlar Scrum'ın dokümantasyonları değil ya da orada beklenen dokümanlar değil. Bunlar sırf bankayı denetlemeye geldikleri zaman denetçilere, dışarıdan gelen devletin denetçilerine ne yaptık biz diye ispat edebilmek veya işte sen bunu niye yaptın dediğin zaman ya da bunu geri alabilecek misin, alırsan nasıl alıyorsun dediği zaman bir plan sunabilmek gibi, böyle yazılımın dışında kalan inanılmaz derecede geniş bir dünya işleriyle de uğraşıyoruz. Hal böyle olunca hani bir sürü uyulması gereken kural, bürokrasi, işte birilerine hesap verme korkusu, zorunluluğu olunca haliyle ürün seçimlerinde de az önce bahsettiğimiz gibi bir sorun olduğunda çağrı açıp hemen cevap alabileceğimiz ya da ben o ürünün zaten parasını verdim deyip telefon açıp telefonla destek alabileceğimiz bir şey arıyor kurumun.
Hantal bir yapı yani.
Evet, yani öyle diyebiliriz biraz da. Yani her ne kadar işte continuous integration gibi böyle modern üretim hattına yönelik şeyler kullanılsa da, teknikleri kullanma ya da o stratejiye uymaya çalışsak da uyulması gereken kurallar biraz bu yapıyı üzerinde yaşamayı güçleştiriyor diyebilirim. Anladım. Yani hani kaynak olsun işte ya da paralı ürün, destek alınabilir ürün olsun, o noktada seçim yaparken bankaların ya da bizim gibi kurumların bağlı kaldığı bir takım şeyler, zorunlu uyulması gereken kurallar nedeniyle seçilemeyebiliyorlardı ürün. Yoksa
Kararlar Konseyi mi var bunu belirleyen? Kim kuralları belirliyor?
Hocam bu yok işte bu hani bankanın kendisiyle alakalı bir şey değil. Yani biz mesela banka içerisindeki yazılım veya IT departmanındaki arkadaşlara baktığınızda kurumsal mimari ekibimiz var örneğin. Kurumsal mimarinin uygulama ekibi var. Mesela kurumsal mimariyedeki arkadaşlarımız TOGAF sertifikalarına sahip böyle enterprise mimari konusunda son derece bilgili insanlar hani konuştuğunuz zaman. Ama işte dışarıda BDDK diye bir kurum var. Bankaları denetleyen. Şimdi hani kurul orada aslında bahsettiğimiz kurul. Yani biz hani banka içerisindeki pek çok arkadaş çok büyük bir verinin oluştuğunu örneğin biliyor, farkında. Ve bu büyük veri üzerinde kullanılabilecek yenilikleri de biliyor. Hani NoSQL sistemlerinden tutun, hani farklı açık kaynak çözümler vesaire gibi. Ama bunu uygulama noktasına geldiğimizde hani öneri olarak sunmanız bile şey değil, yeterli değil. Hani bunun dediğimiz gibi security testleri olsun, olsun, bu olsun kendisini endüstriyel anlamda ispat etmiş bir ürün olsa bile bir BDDK gibi şeyler var. Dış kurum riskleri var. Yani pek bazı şeyler bizim elimizde, kurumun elinde olmuyor ne yazık ki bu senaryolarda. Bir de işin içerisinde para olduğu için hani müşterinin hareket eden mali kaynakları olduğu için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Örneğin hani biz şimdi elektronik ticaret sitesi yapıyoruz diyelim ki orada müşterinin bir takım bilgilerini alıp saklıyoruz değil mi? Veri tabanında vesaire. Mesela orada veri tabanının kendisinin ve bulunduğu sunucunun güvenli olması yeterli olabilir. Ama mesela banka olduğu zaman şey diyor ki, devlet diyor ki size, müşterinin TC karnesini de alıyorsun sen ama bunu maskelemen lazım. Yani database'inde mesela açık duramaz, şifrelemen gerekiyor.
Polisi varmış ya, acayip acayip.
Evet.
AS400 kullanılıyor mu peki bankalarda?
Hocam bizde kullanmıyor tabii AS400 ama mesela bizim böyle konuştuğumuz kurumlar var bazı dışarıdan hani data toplayan. Ya da şöyle diyeyim de mesela bankanın kendi müşterisi var ama Türkiye'de çalışan birçok finans kurumunun da müşterisi var ya. Bunların hepsinin böyle veriyi akıttıkları ya da onlardan bir takım verileri toplayan ortak kurumlar da olabiliyor. İşte bankalar arası kart merkezi gibi, kredi kayıt bürosu gibi. Onlar da mesela bankalara bir takım veri desteği sunuyorlar. Yani topluyor veriyi size sunuyor diye düşünelim. Mesela onlarda çok eski sistemler var. AS400'lerde duran vesaire. Yani benim çalıştığım projelerden bir tanesinde bu Windows, Microsoft Windows 2000'den öncesi galiba, server öncesinden kalan şeyler vardı. SNS server dedikleri. Eski bayağı. Orayla TCP/IP soketleşmesi de bile değil. Böyle çok eski bir SNS protokolü üzerinden konuşuyoruz. Onu mesela banka içerisine dahil edecek servisi yazmıştım ben. Hani SNS ile konuşuyorsunuz. Çok eski bir protokol. Şimdi yeni mesela TCP/IP soket haberleşmesine geçti. Yani web servis bile değil aslına bakarsanız. Böyle çok eski şeyler var bizim dışımızda ama biz de o tarz teknolojileri geride bırakıyoruz. Hatta şeyi yakından takip ediyor banka. Microsoft'un support'unu, desteği ürünleri çok ciddi anlamda yakından takip ediyor. Örneğin Windows Server 2003'lere olan destek bitti diyelim ki öyle zaten. İşte Windows Server şimdi ne varsa 2013'se, 2016'ysa banka hep onlara geçiyor. Yani yakından teknolojiyi değiştiriyorlar.
Ben bir şey sorabilir miyim ya? Bu kadar büyük bir yapıda hani yazılımın kalitesini konuştuk biraz ama hani bu bütün mimariyi çekip çevirmek için nasıl araçlar kullanıyorsunuz? Yani yazılımınızı işte ayakta tutmak için işte continuous deployment, continuous delivery'den tutun da hani veya işte kod standartlarınızı uygulamak için yani bu işin zanaat kısmını ayakta tutmak için bu kadar büyük bir yapıda nasıl çalışıyorsunuz? Muhtemelen büyük bir takımınız vardır diye tahmin ediyorum.
Evet doğru hocam. Ben mesela şöyle özeteyim. Banka içerisinde kendimi hani evrendeki bir toz parçası gibi zannediyorum çoğu zaman. Hani kıdemli yazılım danışmanıyım ama bir sürü var benden yani orada. Hani bankanın danışmanı değilim. Bir sürü var kıdemli yazılım danışmanı vesaire. Diğer bankalara bakınca hani IT ekibi olarak böyle çok da kalık değiliz galiba. Yani çok iyi rakamları bilmiyorum ama 800 kişi falan diye biliyorum ben.
IT ekibi 800 kişi.
Evet, evet. Bu ama küçükmüş yani. Rakamları kesin öğrenirim de.
Bu sadece hani, Türkiye mi peki?
İNG, tabii global yani küresel bir banka. Başka yani şeylerde diğer ülkelerde de kalabalık bir ekibi var. Ya hatta bizden hani Avustralya İNG'ye gidip
oradaki TFS kullanımıyla ilişkili zamanda oradan feedback alan arkadaşlarımız da oldu. Gittiler orada, orayla çalıştılar. Oradan bir takım fikirler aldı. Bizden model alanlar var. Dışarıdaki yine gelen, yani bizim yaptığımız şeyleri model alanlar da var. İçerideki çalışmalarımızı vesaire. Ben şeye, soruya dönecek olursam dolayısıyla tost parçası olarak görme sebebim şu. Yani bir sürü ekip var. Kurumsal mimari ekibi var. Ağırlıklı olarak bu enterprise çözümleri, kurumsal çözümlerin hani doğru olması için çabalayan ve uğraşan bir ekip var. Ve bu ekibin yaptığı çalışmalar içerisinde ağırlıklı olarak şirketin, yani şirket demeyeyim de bankanın enterprise çözüm dokümanı çıkıyor ortaya. Bu enterprise çözüm dokümanına sadık kalınması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Yani eski ürünlerin bu mimaride kendilerine yer bulması çok kolay olmuyor. Onları hani bir şekilde uydurmaya veya işte yol bulmaya çalışılıyor açıkçası. Ama yeni geliştirilen ürünler varsa mutlak suretle kurumsal mimarinin yani bir kurumsal mimariyle görüşmesi gerekiyor zaten. Hani o ürünün banka içerisinde yer bulması için. Diğer geliştirme sırasında kod standartlarının bozulmaması, geriye teknik borç bırakılmaması gibi hani noktalar biraz daha böyle minor seviyede kalıyorlar. Aslında orada yazılımcı olarak bizlere de çok iş düşüyor. Hani iyi kodlama yapmamız gerekiyor. Bazı kalıplar var evet, ama içerisine de iyi parçalar bırakmak gerekiyor. Yani şunun denetimini sağlamak çok zor oluyor. İşte bir metodun içerisine kalkıp da böyle 150-200 satır kod parçası yazmak. Bunlar zaten takılır. Az önce bahsettiğim CAST gibi kod tarama araçlarına takılıyorlar zaten. Ama hani bunun dışında da bir takım şeyler olabiliyor. Aksaklıklar olabiliyor. Gözden kaçabilen. Yani yazılımcıya da çok fazla iş düşüyor. Continuous Integration gibi yapıları sağlamak adına en azından, yani oradaki yoğurdu doğru yemek açısından hani TFS üzerinde hareket eden, koşan, işte Scrum gibi çevik metodolojileri bunun üzerinde yürütmeye çalışan bir şeyimiz var. Ama hani Scrum diyorsam arkadaşlar, onu da hani biz kendimize çevirdik. Hani Türkiye'deki Scrum pek çıkmında olduğu gibi. Evet, yani hani bir şekilde yürütmeye çalışıyor ama hani çok zorluyor bizi. Hani bir de bu işlerin doğru gitmesini sağlayan ekibimiz de. Yani çok fazla ekip var. Şimdi isimlerini tek tek, yani o ekibin ismini hatırlamıyorum hocam, şimdi de.
Bayağı zor mu zaten sizin orada Scrum uygulamanız ya? Hani
Zor. Yani bir de ben mesela, benim çalıştığım ekip yazılım altyapı ekibi. Bizdeki durum biraz daha farklı. Yani iki kişinin uğraştığı veya tek başına bir kişinin uğraştığı projeler var. Ama biz mesela bir araya gelip sprint toplantısı yapıyoruz. Yani aynı ürün üzerinde mesela geliştirme yapmayan 8-9 kişi düşünün. Bunlar mesela işte sprint review yapıyorlar, retrospektif yapıyorlar, ne bileyim stand up meeting yapıyor. Bazı arkadaşımızın anlattığını ben hiç anlamıyorum. Benim anlattığımı başkası anlamıyor ama hani bu Scrum'ı bir yürüterekten en azından yaptıklarımızı görmeye çalışıyoruz. Hani orada da en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi, az önce bahsettiğim gibi BDDKR gibi kurumlara ya da denetleyicilere sunulması gereken yapılar. Yani mesela var. Şimdi kurumsal mimariye tekrar dönmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ürünün çıkması için öncelikle enterprise mimari standartlarında belirtilen ne kadar görünüm varsa, işte mimari çizimleri, domain yapısı, business fonksiyonellikleri, veri yapılı, bu modellerin hepsinin ve fazlasının dokümante edilip bir initiation gate diye bir şey var. Birinci faz diyeyim, birinci kapı diyelim. O kapıda bir heyetin önüne çıkıyor. Yani onlar kabul ederse ikinci ve üçüncü basamaklara geçilerek ilerleniyor. Yani o initiation gate'i geçmeden sizin development'ta başlamamanız lazım zaten. Development'ta da başlayamıyorsunuz. Yani o ana kadar kurumsal mimarinin söyledikleri checklist'e uygun şeyler hazırlanması gerekiyor.
Hocam, ben geldim şimdiye kadar ya. Ne kadar zormuş işiniz yani.
Ya işimiz evet zor yani hakikaten. Yani bazen bir yani kod parçası yazıp, yani ufacık bir metodu servisleştirip hani mikro servis gibi bir işlevselliği sunucuya atmak kolay bir iş. Yani bir gün, yarım günde yapabileceğiniz bir iş ama yani bu süreçlere dahil olunca böyle bir ürün bu 2 ayı da bulabilir, 3 ayı da bulabilir. Yani böyle ciddi sürelerde olabilir.
Hocam bir şey soracağım size. Şimdi yazılım zanaatına girmek olursak, siz bayağıdır aslında bu .NET 2.0'un falan böyle popüler olduğu günlerden beri böyle işte C# nedir konuda, nedir TV'de falan bayağı şeyler yapıyordunuz, yayınlar yapıyordunuz. Hatta Microsoft MVP'niz falan vardı diye hatırlıyorum ben birkaç kez böyle.
Evet evet, 5 dönem oldu o.
Sonra niye hocam birazcık kendinizi çektiniz bu taraflardan? Hani bayağı da şey yapmıştınız aslında bu Türkiye'de yazılım zanaatına.
Evet, evet. Ya aslında şöyle, ara ara gene yazıyorum hani blogumda gene .NET'le ilişkili bir şeyler paylaşmaya devam ediyorum ama son yıllarda dediğim gibi Ruby ve Python gibi daha böyle farklı programlama dillerine yatırım yapmaya başladım kendi adıma. Aslında onların da hep hikayesi var. Yani Ruby'ye başlama sebebim çocuklara kodlamayı nasıl öğretebilirizden çıktı. Orada Ruby'nin işte çocuklara kodlama öğretme noktasında kullanılabildiğini görmüşüm. Sonra bir kurcalarken benim çok hoşuma gitti Ruby dili. Onun üzerine eğilmeye başladım. Python'u da tamamen işte IoT ile ilişkili konuşmalar sonrasında bir merakla başladı. İşte Raspberry Pi üzerine Python ile uygulama geliştirilebileceğini gördüm. Ta ki aldığım Raspberry Pi üzerindeki breadboard'u LED yakmak için yakana kadar. Yani breadboard'un kendisini yaktım. Hani yaktan derken hani alev almadı tabii de. Dirençleri yanlış bağlamışım. Ben çünkü elektronik bilgisi olan için ben hani öyle taktım. Rastgele takınca olur diye düşünüyorum. LED yanmıyor bir türlü. Breadboard yanmış. Bozuldu falan işte. Orada bir hevesim kaçtı tabii. Ondan sonra dedim hani bu işi uzmanlarına bırakmak lazım falan. Ama ağırlıklı olarak hocam şey var biraz da. Şimdi Microsoft'un yaptığı şeyler güzel. Hani yazılımı yani framework'ünde yapabildiklerine bakıyorsunuz. Hatta hakikaten etkileyici şeyler. Özellikle Cloud Computing tarafında bence hani Azure vesaire gibi ürünleri düşündüğümüz zaman onun üzerindeki yenilikler güzel. Bir ara hani incelediğimde servislerinizi orada NoSQL tabanlı işte Linux üzerinde çalışan makinelerde konuşlandıracak şekilde sunmanız da mümkün. Yani böyle biraz daha dışarıya açık diğer farklı ürünleri de bir araya getirebileceğiniz bir cloud yapısı hani sürüyordu vesaire ama şey var hocam, yani şimdi mesela ne çıktı? .NET Core var değil mi? .NET Core üzerinde hani çalışmalar yapılmaya başlandı. Hani bu işte çok platform desteğine sahip olacak ürünler. Xamarin çıktı, o çıktı, bu çıktı. Ya hocam hep böyle bir şey çıkıyor. Yani çıkınca ben bıktım artık. Yani yeni bir şey çıkıyor. Hep böyle öğrenmek zorunda kalıyoruz. Yani araştırmayı seven bir insanım ama bir süre sonra insan standart arıyor. Yani çıkan standartlar en azından bir yazılım firmasının kendi kararı olmasın da bir grubun ya da community'nin kararı olsun diye bekliyorsunuz. Yani ben açıkçası onu bekliyorum. Bu sebepten dolayı mesela Java'nın endüstriyel anlamda daha popüler olmasının sebebi de bence budur. Yani bunu Altı Hoca çok güzel açıklamıştı slaytlarında. Hani örneğin Java'nın herhangi bir sürümüne bir şey çıkacağı zaman, bir özellik ekleneceği zaman önce o community içerisine dahil olan Google'dur, Amazon'dur, işte o şirkettir, X'tir, Y'dir, Z'dir. Bunlara bir soruluyor. Diyor ki Google, yok ben istemiyorum, olmaz diyor, şu sebepten diyor, bu sebepten. Veya hepsi okey diyorlar. Sonra çıkıyor. Sonra bakıyorsunuz başka bir firma Java'yla ürün geliştirmiş. Diyor ki benim ürünüm Java'nın işte şu X.Y standartına uygun geliştirilmiştir. Yani her şey standart içerisinde belli. Kalıpları var. Daha böyle kurumsal dünya, yani kurumsal çözümler biraz daha uygun bir yapı gibi geliyor. Diğer tarafa takip etmekte ben zorlanıyorum açıkçası. Hani çok fazla yenilik ve çok hızlı geliyor. Yani sürekli her hafta, her gün bir şey duyuyoruz. Yani duyabiliyorsunuz. Şu çıktı, bu çıktı vesaire. Yani ona bakarken, buna bakarken odağı kaybetmeye başladığımı gördüm ben. Hani kendi adıma söylemek gerekirse. Bunlar biraz böyle geri attı diyebilirim.
Abi aslında Microsoft da benzer bir yöne doğru gidiyor. Çünkü en son .NET Foundation'a hatırladığım kadarıyla Google ve Samsung da katılmıştı.
Evet yani... evet aynen. Karşılıklı bir şeyleri var hocam. Yani hani eninde sonunda ortak bir payda da konuşmaya çalışıyorlar. Evet. Ama şey yapmak lazım sanki. Ben hani orada biraz hata yaptığımı düşünüyorum zamanında. Yani çok fazla Microsoft dedim mesela. Yani insanlara demedim de hani hep Microsoft ürününe baktım. İşte .NET, VCF'i şu sudur bu sudur. Ama mesela şimdi araştırınca, başkalarına bakınca başkalarının yaptığı da çok başarılı işler var. Yani mesela bir Amazon'u örnek alalım. Yani Amazon hep elektronik ticaret, kitap aldığım site. Microsoft'un ürünleri üzerinde çalışırken hep Amazon kitap aldığım siteydi.
Derslerdeki örnekler de öyleydi hocam.
aynen. Azon falan diyorduk hocam. Hatırlar mısın bilmiyorum ama. Yani Amazon'un mağazı zari falan böyle işte. Yani şimdi böyle bir şey var gerçekten. Yani adamlar mesela ne var? Amazon Web Services diye çok inanılmaz bir dünyası var. Yani içine girdiğiniz zaman çok farklı cloud çözümleri var, işte vesaireleri var. Yani işte Google'a bakmak lazım. Mesela işte ne bileyim, Google'un zaten hani inanılmaz şeyleri var. Hani Google'un bir Google Go diye dili var. Hani kendi içerisinde bir araştırma olarak çıkıp satın aldığı bir şey. Hani içine bünyesine kattığı bir ürün. Yani böyle bir sürü şey var. Bu dünyalara böyle gözü kulağı kapattığımı düşünüyorum ben zamanında. Yani orada bence kişisel değil de kişisel öz eleştirimi yapayım. Kapatmamam gerekirdi.
Abi o zaman konuyu biraz daha şeye doğru açayım. Python ve Ruby ile ilgilendim diyorsun son zamanlarda. Community'leri biraz karşılaştırabilir misin? Yani .NET de işte open source community'ye bayağı bir girme telaşında. Biraz karşılaştırabilir misin? Neler oluyor o taraflarda? Ben Python ve Ruby komünitesini çok bilmediğim için.
Hocam yani ben de hani Python ve Ruby'de amatör seviyede aslında. Öyle çok ileri seviyeye kadar çıkamadım ama orada belki en güzel ifade şu olur. Özgür ruh demeyeyim de yani bu işe kendilerini adamayı seven insanların genelde bir arada olduğu komüniteler görüyorsunuz. Hı hı. Yani o felsefeye veya o dilin yarattığı akıma inanan kişilerin hani açık kaynak görüşüyle paylaşımcılığı daha böyle ön plana çıkarak yer aldıklarını. Mesela Ruby dilinin en önemli özelliklerinden bir tanesi Yukihiro Matsumoto diye bir Japon'un bulduğu bir dil Ruby. Ruby dili hani adam diğer dillere bakıp o dillerde alamadığı keyfi nasıl keyifli hale getirebilirim diye düşünerekten okunabilirliği yüksek, çok kolay iş yapabileceğiniz, kısa sürede bir şeyleri, yani kısa sürede demeyeyim de basit ifadelerle kodu yazarken zevk alarak yazabileceğiniz bir şeyler yapmış ve o community de buna inanarak hareket etmiş. İşte Python'u önümüzdeki IoT şeyini düşündüğünüz zaman standartlarını, ki hani onu da aslında Endüstri 4.0 dediğimiz standartların içerisindeki bir madde olarak düşünmek lazım. Bu sanayi devrimleri göz önüne alındığında, hani yapılan sanayi devrimleri vesaire, sonuncusu işte Endüstri 4.0 olarak geçiyor mesela. Onun içerisindeki küçük bir parça IoT, böyle 8 tane parçası var onun. Mesela IoT içerisinde baktığınız zaman Arduino veya işte Raspberry Pi gibi çeşitli eşyaları akıllandırabileceğiniz materyaller düşünün. Bunun üzerinde kod yazabileceğiniz bir şeyler var. Yani şimdi bunlar heyecan verici işler aslında. Dolayısıyla bu heyecan verici kullanmak isteyen ya da bununla ilgili bir şeyler yazmak insanlığın içerisinde merak var. Şimdi bu meraklı kişiler, bir şeyler yapma heyecanı taşıyan kişiler o komüniteler içerisinde koşuyorlar. Hani .NET'in komünitesine baktığınızda, .NET dilişi komünitelere vesaire ya da işte Java tarafına baktığınızda burası aslında artık nedir? Hani para kazanan şeyler bence, kitleler. Hani endüstriyel anlamda artık kendini ispat etmiş ürünler. Onları hani kullanarak ürünler geçip para kazanıyorsunuz vesaire. Burada oradaki iş genellikle hani o komünitede örneğin bir soru oluşursa, bir soru çıkarsa, ortaya bir soru atılırsa bu soru genellikle ne oluyor? İşte sizin çalışmakta olduğunuz işte, yani ticari anlamda gelir kazanacağınız işte yaşadığınız bir sorun oluyor. Yani diğerlerinde sanki böyle biraz daha
gelişmeye yönelik.
Evet, gelişmeye yönelik. Çünkü o komüniteler olmazsa bence açıkçası o tarz açık kaynak komüniteler vesaire, yani inovatif fikirlerin ortaya çıkması daha zorlaşır gibi geliyor.
Ya yani Microsoft'a açık.
TRT1 sorusu sorabilir miyim ya?
Tabii hocam.
Ne demek yani, TRT1 sorusu?
O soru nasıl oluyor bilmiyorum da.
Önce anlayacaksınız TRT1 sorusunun ne olduğunu.
Tamam hocam.
Bugün abi yazılım geliştirmeye başlayacak genç bir insan için veya işte ilgili insanlar için başlayacak birine tavsiye verecek olsanız nereden başlamasını söylersin?
Yazılım üzerinde ilerlemek istiyorsa mı hocam?
Evet abi.
Vallahi hocam yani şimdi
öz eleştiriyi verdiniz tamam ama hani bir kafanızdaki bir nokta vardır diye tahmin ediyorum. Şuradan başlayıp şu yöne gitmeniz mesela çok iyi olabilir. Yani illa teknoloji adı olarak sormuyorum. Mentalite olarak.
Anladım. Hocam bence öncelikli olarak kişinin kendini keşfetmesi gerekiyor. Yani kişinin kendisini keşfetmesinden kastım, ben hangi alanlara daha yatkınım ya da yazılım tarafında mesela hangi alana yatkın olabilirim? Şimdi yazılımcı deyince Hemen eskiden olduğu gibi yani böyle ben 93 yılında üniversiteye girilmiş bir insanım. Hani o yıllarda programlama dilleri evet yani böyle önem kazanmıştı ama hani bilgisayar programlama diye bir bölüm vardı mesela 2 senelik. Hala vardır tahminimce. Bir sürü programlama dili gösterilirdi. Yani program yazan adam o zamanlar böyle çok iyi bir adam olarak bakılırdı. Yani çok bilgili birisi olarak bakılırdı. Hani onun bir 10 sene öncesine giderseniz zaten bilim adamı olarak bakıyordunuz. Hani bilgisayar programı yazana. Yani hepimiz yani mesela Commodore 64'te oyun oynuyorduk ama hani Commodore 64'teki oyunun 64 kilobaytlık bir alan içerisinde yazıldığını bilmiyorduk. Yani hiçbirimiz o gözle bakmıyorduk. Yani şimdi sonra onu öğrenince o bu adam bunu nasıl yazıyor falan oluyorduk. Hani Amiga'da olsun vesaire. Yani hakikaten deha bunlar. Öyle bakıyorduk. Şimdi filmler de öyleydi zaten. Hani bilgisayar programcıları falan böyle alengirli işlerin içerisinde olan adamlar olur. İşte ne bileyim böyle aynen yani şey Pentagon'u hackler falan işte böyle adamlar olabilir. Ama şimdi işi yani şeye bu günümüze gelince yani son 10 seneye vesaireye yani Amerika Başkanı ne yapıyor? Çıkıyor diyor ki Obama yani herkes işte programlama öğrenmeli. Çocuklar programlama öğrenmeli. Şimdi bu hafta bildiğim kadarıyla Hour of Code haftası değil mi? İşte
hocam, çocuklar için kodlama.
Evet evet bu hafta bildiğim kadarıyla öyle bir hafta. Yani ben de hatta pazartesi günü bizim bankanın bir şeyi vardı. Ta Bolluca köyüne gittim, Arnavutköy'e. Orada bir işte ya şeye korunmaya muhtaç çocukların olduğu bir okula gidip Secret Junior üzerinden 1,5 saat şey anlattı. Kodlama anlattı. Yani şimdi tablet üzerinden. Anlattığımız çocuklar 11-12 yaş grubu. Bir diğer arkadaşlar 7-8 yaş grubuna girdiler. Yani şimdi bu sıra mesela Twitter'da bakın bir sürü böyle okullarda, kolejlerde kodlama etkinlikleri var. Minecraft üzerinden falan insanlara kodlama anlatıyorlar. Ya yani çocuklara. Yani bu çocuklar şimdi 15-20 sene sonra analitik düşünce yeteneklerine daha bu yaşlardan sahip olmuş insanlar olacaklar.
Tabii.
Ama bizim zamanımızdaki üniversite mezununa baktığınız zaman ben açık konuşayım. Matematik mühendisliği bölümünde C++ dersimiz vardı. Ben mezun olduğumda C++'da bildiğim şey if ve for'du. Bir de değişkenler. Yani, işte öyle olmuyor işte. Yani kendini yetiştirmek zorunda kalıyorsun hani bir süre sonra. Tamam sonra işler biraz daha değişti. Şimdi daha iyi. Hani biraz daha belki müfredatlar dolu dolu anlatılıyor ama.
Ve internetin gelişmesi çok etkili tabii. Eskiden ulaşamıyorduk yani.
Çok imkanlaştırdı.
Yani Commodore 64'te aylık dergiden en arka sayfasındaki şeyi yazıyorduk 5 saat. Ekranın rengini değiştiriyorduk. Kapatınca gidiyordu.
Evet hocam aynen işte demek istediğim tam olarak bu. Yani hani o zamanlar bu tarz şeylerle uğraşan insanlardı. Yani ben de ne bileyim işte Amazon'dan kitap sipariş etmek gibi bir lüksümüz olmadığı için hani Amazon yoktu zaten ortada. Taksim'de bir kitap evi vardı Edit diye. Hala duruyor mudur bilmiyorum ama yabancı kitap getiriyordu. Gitmiştim adama demiştim ki ya Delphi 2.0 kitabı var mı? Yok ama getirtebiliriz demişti. Tamam dedim. Baktık işte internette böyle dandik bir HTML sayfası. Dandik diyorum şimdi HTML sayfası ama yani o zamanın işi tabii ki müthiş bir sayfaydı. Baktı dedim ki şu kitabı istiyorum ben dedim işte kalın bir kitap. 1400 sayfa falan. Tamam dedi. Ne zaman gelir? 45 gün sonra gelir. Bekledik işte 45 gün sonra kitap geldi. Yani şimdi tabii Google falan var. İşte arama motorları var. Yani şimdi şu şey de Google'da marka olmuş yani Selpak değil mi? Yani arama motoru demiyoruz da yani Google'dan bakıyorsun yani bir sürü var ama neyse. Yani şey hocam ben asıl soruya gelecek olursam öncelikle bence kişinin kendisini keşfetmesi lazım. Yani keşiften kasıt ben yazılımın hangi alanına yatkın olabilirim? Bir sürü branş oluştu şu anda. Hani tekrar bir araya toplanmaya çalışıyor gerçi bu branşlar ama şu şekilde hani full stack development dedikleri bir şey var ya. Eskiden dediler ki de yani, evet şimdi ne oldu? Eskiden şeydi ayrıştırdık. Sen hani frontend ol, sen backend ol. İşte o da yoktu ya hani sen abi işte kütüphaneleri geliştir. Sen ön yüzleri geliştir ya da işte en fazla hani çift katmanlı mimari yazıyorsak işimiz kolaydı. Hadi 3 katmanlı olsun. Şimdi MVC falan yazıyorsun mesela. Şimdi iş öyle değil tabii. Hani istemcide çalışan server side deli gibi şeyler var. Değil mi? Script kütüphaneleri var. Yani Knockout.js'i var, şu su var, bu su var. Yani bilmek gereken şey fazlalaştı.
Orada da bayağı bir ışık dönüyor artık client side'da.
Evet. Aynen. Bence kişi önce kendini keşfetmeli, sonra da eğer yazılım alanında ilerlemek istiyorsa birden fazla programlama diliyle uğraşmalı, uğraşmaya başlamalı. En azından bunların arasındaki farklılıkları ve hangi durumlarda hangisinin tercih edilebileceğini görmeli. Ve hatta bu kişi öğrencilik yıllarında bile startuplar olsun, efendime söyleyeyim, Amazon gibi, Google gibi, işte Facebook gibi, Twitter gibi oluşumların developer bloglarını takip ederek bunların yeni çıkarttıkları ürünleri, o ürünleri çıkartmadaki çözümlemeleri, yani çözüm şeylerini, white paper'larını falan okumalı. Ben mesela şeyde, feedlerimde düzenli olarak takip ettiğim bu firmaların blogları, yani işte Instagram'ın developer blogu bile var, yani onu bile takip ediyorum. Çok sık yazmasalar da bir şeyler yazıyor. Bu konuda en önde gidenler Amazon ve Facebook aslında. Facebook kodda da inanılmaz yazılar çıkıyor. Yani artificial intelligence'ın dibine vurmuş adamlar zaten. Hani orada yüzüyorlar yani. Hani bu şeyi böyle bütün hani duyu organlarını bu genç arkadaşlarımızın açıp her yerden ufak ufak bilgileri, ama yani doğru bilgileri, ki doğru bilgileri zaten hani işte Facebook kodu takip ediyorsunuz zaten doğru bilgiyi okuyorsunuz. Hani Amazon'un web servisi sitesini okuyorsunuz zaten doğru bilgiyi okuyorsunuz vesaire. İşte Google'un lablarını okuyorsunuz, böyle başarılı olmuş startupları okuyorsanız fikirleri vesaire doğru bilgiyi okuyorsunuz zaten. Bunları okumaları lazım. Ne oldu? İşte kişi ben şunlara yatkınlığını keşfetti. Farklı yazılım dillerine bakaraktan biraz zihnini, dağarcığını genişletti. Farklı bakış açılarını yakaladı. Farklı farklı ürünleri sürekli takip ederekten, teknolojideki gelişmeleri takip ederekten, hani oradan bir tane bilgi, buradan bir tane bilgi derken, sonra yarın öbür gün kendi kafasında oluşturabileceği fikrin de belki tohumlarını atmış oldu diye düşünüyorum.
Valla çok güzel bir yortası çıkardınız.
Bir şey soracaktım ben. Şimdi aslında sektördeki birçok insanla konuştuğumuz zaman şeyi görüyoruz mesela. Herkesin derdi aynı. İşte diyorlar ki kalifiye şey bulamıyoruz, kalifiye yazılımcı bulamıyoruz. Sektörde işte belli yapmaya çalıştığımız işler var ama bunun için bir türlü yazılımcı bulamıyoruz. Yani bir kere buna katılıyor musun abi sen de? Yoksa hani mesela bu problemi çözmek için ne yapabiliriz? Ya da işte ne bileyim, şu anda sektörde çok fazla yazılımcı var. Bilgisayar mühendisliği bölümünden çok fazla kişi mezun oluyor her sene. Fakat bu arkadaşlar bir şekilde ya çok zorlanıyorlar, ya istedikleri alanda bir şekilde çalışamıyorlar. Ya da işte okuldan, az önce aslında sen de bahsettin, okuldan çıktıktan sonra çok da bir şeyin farkında olamadıkları olabiliyor. Mesela işte okulda hala da Pascal gösteriyorlar, bize ne yapacağız bunlarla falan diyen çok kişi var tanıdığım çevremde.
Evet.
Yani bu evet belli şeyleri takip etmek bunu çözer ama onun dışında şirketlerin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyor musun bunda? Yani tamam, bireysel olarak tabii ki buna bir şeyler yapmak lazım ama şirketleri ne kadar bu işe dahil etmek lazım sence?
Yani hocam bence şirketlerin aslında kalifi eleman aramak, yani ararken hani ben kalifi eleman istiyorum demek yerine kalifi elemanı ben yetiştirebilirim demesi lazım. Yani evet. Bu da nasıl olabilir? Bu şirketlerin bir takım programlarla işte yetenekli adamları alıp, yetenekli gençleri alıp, yetiştirip, onları yetiştirme süresince ve sonrasında memnun ederek, yani kaçırmamak üzere. Çünkü hani bir adamı yetiştirirsin sonra kaçabilir de. Hani kaçmaması da lazım. Ona yatırım yapacaksınız çünkü. Ve hani işverenler olarak, yani işverenler de şey demesinler, ya yetiştiriyoruz kaçıyorlar falan, öyle bir şey yok. Hani istemezsen kaçırmazsın adamı sonuç itibariyle.
Peki
tutmanı
abi,
tutmayı bileceksin.
Öleceğim ama çok özür dilerim, hazır lafı açmışken. Peki mesela sence kaçırmamak için ne yapmak lazım? Yani bir firmanın ne yapması gerekiyor ki yazılımcılarını veya işte mühendislerini tutmaya devam etsin?
Vallahi hocam elinden geleni yapması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ben söyleyeyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben açıkçası yazılım tarafında, yani yazılım derken sistem tarafıyla ilgilenen arkadaşlar şey yapmasınlar. Hani IT diyelim. IT dünyası içerisinde yaşayan, orada bir şeyler yapmak isteyen işlerin ya da çalışanların, bizlerin yaptığı iş hiç kolay değil. Yani dışarıdan bazen kolay gibi gözüküyor ama sonuçta siz kafa patlatıyorsunuz. Hani beyninizle bir şeylerin çözümüne yapmaya çalışıyorsunuz ve aslında üstünüzde çoğu zaman baskı da oluşabiliyor. Hani bu baskının sebebi işte ürünün hızlı çıkmasıdır, işte bir takım kurumların yaptırımlarıdır, aciliyettir vesairedir, işte teknolojideki hızlı gelişmelerdir, geri kalmama şeylerdir vesaire, neyse. Yani sonuçta bir çalışanın verimli olabilmesi, onun hani rahat ortamda çalışmasından tutun da yani bu kişiye hafta içerisinde tanıyacağınız işte serbest çalışma zamanına kadar gider. Yani bir sürü şey var burada. Yani bu örneğin ben hani kendi iş yerimde şöyle imkanlarımız var bizim bankada. Esnek çalışma zamanlarımız var. Yani bu esnek çalışma şu değil, hani iş görüşmesinde der ya İK size. Esnek çalışma saatine uyabilir misiniz? Hani yani fazla mesai de.
Nereden esnek?
Gidişe doğru esnemez, çıkışa doğru
yavaş. Yani bizdeki mesela esnek çalışma şeyi şu. İşte 7'de gidip 4'te çıkabilirsiniz mesela haftanın 2 günü. Şimdi bunun sayısını arttırmaya çalışıyorlar. İşte 10'da gidip 19'da çıkabilirsiniz. Veya haftanın 1 günü evden çalışabiliyorsunuz. Böyle imkan. Bu şimdi 2 güne çıkması planlanıyor gibi. Bazı firmalar bunu 5 güne çıkarmaya çalışıyorlar. Hani etrafta aldığımız duyumlar 5 gün işte evden çalışıyor, uzaktan bağlı. Çünkü teknoloji buna imkan veriyor. Ama tabii hani burada şeyleri dışarıda bakıyorum. Suistimal etme olayları. Hani evden çalışıyoruz derken öyle yatıyorsunuz. Arada bir elinizde mouse'a dokunuyorsunuz. İşte link gibi programınızı yeşil koyuyor. Hani ben online'ım. O değil tabii de. yani evden gene iş yapıyorsun yani o saatler içerisinde.
Ama bunlar yakalanacak şeyler sonuçta ya. Yani komik evet, yaptı mı? Hiç yapmadıysa evet yatmıştır.
Ha, evet evet aynen öyle.
ama galiba ya bu... yani onu yakalamamak gerekiyor. Yani hani onu yakalamanı gerektirecek bir duruma mahal vermemen gerekiyor aslında değil mi?
Ya tabii, maskeyi tabii. Kaldırarak...
Yakalarsın evet.
Hem baskıyı kaldırıp hem takip etmek, yani bir paranoya var şeylerde, yazılım departmanlarının yöneticilerinde, hani ulan çalışıyor mu çalışmıyor mu, gel çünkü çok zor ölçülebilir bir şey yaptığının çıktısı. Ama yani çok baskılarsan da yaratıcılık ölüyor yani.
Tabii. Abi ben 4 sene evden çalıştım. Hiçbir sıkıntı yaşamadık mesela. Takımın geri kalanı da evden çalıştı. Şimdi İsveç'teyken de son bir senede 1,5 ay Türkiye'den çalıştım mesela. Geldiğimde teşekkür ettiler mesela. Yani çünkü abi sürekli ulaşılabilir olduğun zaman kodunu zaten ne yapacağın belli. Eğer proje planlaman düzgünse zaten yapmadığın bir story'yi kapatmıyorsun herhalde Scrum Board'da yani.
Yok, kapatmıyoruz tabii. Yani aslında ne yapıyoruz? Aslında bitiremeyeceğimiz işi yani şeye de almıyoruz gerçi de PBI olarak veya PBI'nin task olarak almıyoruz tabii, öyle de bir taktiğimiz var. Yani bitecekse alıyoruz. Neyse yani şey hani bu hani esnek çalışma mesela, yani bunlar mesela işte çalışanı memnun etmek için, hani motive etmek için yapılan şeyler. İşte ödüllendirme sistemleri olsun vesaire olsun. Ya da ne bileyim işte siz şey diyebilirsiniz çalışanınıza, işte cuma günleri öğleden sonra sen kendin için çalış. Yani hani kendin için ne istiyorsan, ya bir şeyleri araştırır ama bir şey araştır yani, hani gidip lak lak yapma da hani bir şeyler araştır, öğren. İstersen bizimle paylaş, hatta paylaş ne öğrendin vesaire, ne olursa olsun. Yani bu çünkü sonuçta takım işi, yani ekip işi pek çok yazdığımız ürünün çoğu. Sizin ekibinizdeki elemanlığının motivasyonu yüksek olursa, kendisini geliştirme imkanı olursa siz de gelişirsiniz. Sizin yapacağınız ürün de bu şekilde ne olur? Gelişir. İşte eğitimlere yolluyorlar mesela şirketler. Bizde de var, eğitimlere gönderiyoruz, ediyoruz ama hani mesela sadece teknik eğitimler yok. Onun dışında kişisel gelişim eğitimlerine de yolluyorlar. Ne bileyim mesela 1-2 ay önce sunum teknikleri üzerine bir eğitim vardı mesela. Oraya gönderdi gitti arkadaşlar vesaire. Yani hani sadece şey değil, yazılım değil. Hani başka şeyler de görsün bu adam. İşte hani performansı nasıl arttırabilir, verimliliğini nasıl arttırabilir vesaire gibi. Zaten hani Scrum gibi şeyler, yani agile metodolojileri kullanmaya çalıştığımız için ekip hep böyle birbiriyle iletişim halinde, sözlü, yüksek, iletişimi yüksek. Sorunları hani hızlı ve çabuk çözebilmek için zaten bu metodolojiler var. Biz hocam nereden gelmiştik ya buraya?
Ben şimdi hocam.
Mühendisleri tutmak için ne yapmak lazımdan geldik abi.
Nasıl, bir daha alayım?
Mühendisleri şirketler elinde tutmak için ne yapmak?
Evet. Evet, yani bu tarz şeyler, ama tabii en büyük motivasyon kaynağı biliyorsunuz maaş. Hani sonuç itibariyle. yani hak ettikleri maaşı da insanlara vermek lazım. Hani çok böyle hocam, düşük olmamalı yani.
Evet hocam. Peki ben bir şeye de inanıyorum. Bir yazılımcının bir hayat döngüsü de var gibi. Hani sonuçta yani mesela bir 20 yıl sonra bir insanların bir kariyer haritası çizmek gerekirse bir yere gitmeye doğru kasmak gerekiyor mesela? Yani böyle bir basamakları tabii tırmanayım, şuraya gideyim gibi mi, yoksa ömür boyu developer olarak kalabilir miyiz? Bu işi nasıl şey yapmak lazım işte? Nerede bitiyor bu iş?
Hocam şimdi bu iş emekli maaşı yazıldığı anda bitiyor dermişim tabii değil de. Hocam şimdi şöyle ya bazı şeyler var. Dünyayı hani teknolojik anlamda sahiplenecek bir takım nasıl diyeyim kavramlar var şu anda. Yani işte az önce bahsettiğim örneğin Endüstri 4.0 standartları bunlardan bir tanesi. Bu Endüstri 4.0'a baksın arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar. İçinde neler var? Yani işte Artificial Intelligence var örneğin içerisinde. IoT gibi teknolojiler var bu Endüstri 4.0. Robotlar var mesela, robotikler var. Veya dronlar var mesela, dronları ayrı bir kategori olarak koymuş. Yani orası çünkü kendi başına inanılmaz gelişti. Hani bugün bakıyorsunuz Yeni Zelanda'da Domino's pizzaları dronlarla ulaştıracağını söylüyor ve ulaştırmaya başlıyor. Veya işte ne bileyim Amazon siparişlerinizi işte dronlarla eve getirecek, bununla ilişki testler yapıyor. Ve bizim Sharp Efe'nin basketbol antrenmanları var cumartesi pazar. Hoca geçenlerde drone getirdi. Hani havadan antrenmanı çekti, siteye koyacak. Hani reklamını yapacak falan. Yani bu kadar hayatımızın içine girmiş bir şey var. Drone diye ayrı bir kategori var. Şimdi işte IoT diye bir gerçek var vesaire. Bu Endüstri 4.0 hem Amerika'nın hem de Almanların, yani Birleşik Devletleri ve Almanya'nın başını çektiği bir şey. Standartlaşma, bir devrim aslında. Ben şimdi yeni mezun olacak birisi olsam veya üniversitede öğrenci olsam önümüzdeki 20 yılı şekillendirirken, ki bu Endüstri 4.0'la ilişkili olarak da 2020 yılların için şeyler yapıyorlar, işte sayısal tahminler falan yapıyor. Yani şurada 4 senemiz var, 3 senemiz var. Yani. O kadar ilerledi aslında adamlar. Biz hani daha yeni başlıyoruz belki ülke olarak, ama ben hani üniversite öğrencisi olsam veya işte mezun olsam bu şeye, Endüstri 4.0 içerisindeki alanlara mutlaka bakarım. Onun içerisinde development da var. Daha farklı şeyler de var. Yani sadece development da yok orada. Ama hani yıllar...
Yani her şey.
Tabii de augmented reality falan gibi şeyler var. İşte bu sanal gerçeklik var. Virtual reality var. Yani şimdi bu teknolojiler üzerinde durduğumuz zaman hani daha yapılacak bir sürü alan var. Yani bakir alanlar var çok fazla. Ve şimdi o bakir alanlara ülkeler girecekler. Milyar dolarlar hani söz konusu, çünkü sonuç itibariyle buralarda. Ne bileyim, big data var mesela içinde. Yani hani çocuklara kodlama var. Endüstri 4.0 değil ama bütün çocuklar artık imkanları olanlar tabii diyeyim. Yani ne yazık ki böyle de bir gerçek var. Şimdi oradaki çocuk tablette Minecraft yapıyor ama ülkenin başka bir yerinde o çocuk hiçbir şey yapamıyor. Yani hani böyle gerçekler de var tabii ama sonuç itibariyle dünyanın teknoloji hükmeden ülkeleri veya ona yakalamak için bütün ülkelerinde çocukları kodlama gibi bir şey var. Ben eminim ki büyük ihtimalle hani nasıl NBA yıldızları, yani NBA yıldızları değil mi? NBA'de basket oynayanların hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Yani oraya zaten burslu giriyorlar. Şimdi oraya bir de programlama müfredatı koyarlar. Bu adamlar programlama da öğrenir yani. Hani kodlama da bilir. Yani evet, smaç basar, akşam gider kod yazar falan, yani bilmiyorum artık.
Evet. Mesela şeyden bahsetmiştin ya abi, Hour of Code'dan bahsetmiştin. Şimdi onun sitesine bakarken şeye gördüm, bir harita koymuşlar işte. Hour of Code eventleri işaretlemişler. Türkiye'ye baktığım zaman ne yazık ki, mesela diğer ülkelere bakıyorum, ülkenin her tarafında böyle küçük küçük kahverengi noktacıklar var ama Türkiye'ye baktığım zaman bir kere seyrekleşiyor maalesef. Ve İstanbul'da, Ankara'da, işte İzmir civarlarında bir böyle bir yoğunluk var biraz. Onun dışında maalesef İç Anadolu'nun büyük bir kısmında yok. Zaten Doğu Anadolu'da neredeyse hiç yok. Karadeniz kıyılarında neredeyse hiç yok. Yani evet, o anlamda biraz şeyden bahsetmek güç ama yine de belki de bilmiyorum, bu yayını dinleyenler varsa işte, ya da ne bileyim, belki de bizler bir şekilde bunları etrafa dağıtmanın bir yolunu düşünmeliyiz. Aslında burada sen de çok güzel birçok yere gitmeye çalışıyorsun yani. O gerçekten harika bir şey.
Yani teşekkür ederim hocam. Hani az yani çok az aslında yaptığım katkı da yani milyarda bir orandır belki katkı. Hani asıl başarı şey bunu hani git ulaşılamayan yerlere götürmek yani bu bahsedilen etkinlikleri vesaire. Hani o kahverengi noktaların sayısı ülke geneline yayılmış olmalı, yayılabilmeli.
Yani, abi evet. İnternetimiz düzgün çalışmıyor ki daha.
Maalesef yani maalesef.
Yani böyle bak daha altyapı problemimiz var yani.
Evet. Yine de hani bunlar şey hani motivasyonumuzu kırmamalı aslında. Ben çok iyi biliyorum ki sizler de ben de pek çok etrafımdaki arkadaş da hani bir organizasyon dese ki yarın işte Ağrı'ya gideceğiz çocuklara işte kodlama yapacağız şey kodlama öğreteceğiz mutlaka tamam hadi gidelim diyen olur. Yani yeter ki hani bu organizasyonları da bulalım. Yani mesela şimdi kurumların da tabii şey yapması lazım desteklemesi lazım. Bizim çalıştığımız banka hani dedi ki böyle bir etkinlik olacak gönüllüler var mı dedi sordu. Ben hemen gönüllü oldum bir sürü arkadaş yanımdaki arkadaşım gönüllü oldu başkası gönüllü oldu olduk. Ama şimdi siz X atıyorum X firmasında çalışıyorsunuz böyle bir etkinlik var gidiyorsunuz söylüyorsunuz size o ne diyor. Bizim diyor yetiştirmemiz gereken bir iş var diyor planımız var şuyumuz var zartımız zurtumuz var diyor. Tamam ama işte yarının neslini de sorumluluğu da bizde yani sonuç itibariyle. Senin de ona katkı vermen lazım yani.
Büyük ihtimal Code Fiction olarak da aslında bence bu tür şeylere daha büyüyünce katılabiliriz. Şu anda onu düşündüm ben de. Yani bizim kurduğumuz organizasyonun amaçlarından biri de bu aslında çünkü. Ya Türkiye'de yazılım sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak.
Aynen hocam yani böyle bir şey yapabilirseniz süper olur. Ben şimdiden gönüllü olurum yani gideceğiniz her yere.
Süper. Süper. Bunu yani, duyduğumuz çok iyi oldu. Yavaş yavaş kapatalım mı? Bir saat oldu neredeyse. Zaten abi senin de şeyden gelmişsin, yoldan gelmişsin, iş güç
hocam.
İyice seni de gecenin bir saatinde ayakta tutmayalım. Çok teşekkürler katıldığın için. Gerçekten bence güzel oldu. Yani ben çok şey öğrendim.
Ben de ilk kez oldu.
Ben de.
Umarım bunların devamını da getiririz. Yani belki komünite içinde bizim yaptığımız aktivitelerde de vaktin olursa seni yakalamayı
evet,
çok isteriz.
Evet, evet. Seve seve. Yani gelip Ruby anlatırım mesela. Çok severim.
Vallahi harika olur.
O çok güzel olur ya.
Yani, olur ya.
Şimdi bu hafta sonu cumartesi günü öyle ufak bir şeyimiz var. Planımız var. Türkiye saatiyle evet. Saat 4 gibi yanılmıyorsam. 4 ya da 5 gibi tam netleşmedi. Gitter'da konuşuyoruz bunları. Twitter'dan da zaten gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Yaklaşık 6-7 kişi katılacak. Ama ondan sonra eğer sen de vaktin olursa sen de bir taş koymak istersen çok memnun oluruz.
Olur hocam tuğla, ne demek?
Taş derken.
Evet evet. Evet. Evet. Tabii tuğla. Tuğla daha iyi olur.
Peki o zaman çok teşekkürler abi katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Herkese teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Ebru katılacak bizimle beraber. Ebru Meruç Akgül ile birlikte işte Türkiye'de HR firmaları neler yapıyorlar? HR dediğimiz şey ne yapıyor? Gerçekten hani insan kaynakları ile ilgili bugün çok değişik fikirleri var. Onları dinleyeceğiz. Görüşmek üzere.